Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından iki güzel insanın ardından kaleme alınan satırlara düşülen notları, yazıları paylaşacağız. İlk olarak Muhsin Okur imzalı, babamız Tesbihçi Hüseyin Efendi'nin ardından Dua Çınarı başlıklı yazıyı sunacağız. ...24 Ekim 1920'de Bursa'da dünyaya gelen Hacı Babamız, 1879 yılında Üsküp'ten Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin tek çocuğudur. Annesi Rabia Hanım, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş bir hanımefendidir. Büyüğümüzün babası Ali Efendi, onu okula o yıllarda göndermek istememiş, daha sonra annesinin gayretiyle küçük Hüseyin, zeki ve başarılı haliyle yapılan sınav neticesinde 3. sınıftan başladığı okulunu çok iyi bir dereceyle bitirerek mezun olmuştur. Okul müdürü İrfan Bey'i o dönemde gizlice namaz kıldığını gördüğü için hep rahmetle yad ederdi. Yoksul bir ailenin çocuğu olması hasebiyle o günkü ülke şartlarında anne ve babası kendisine bir zanaat sahibi olsun diyerek ayakkabı ustası Hamdi Efendi'nin yanına vermiştir. Hacı babamız eskimez yazıyı elifbayı ayakkabı köselelerinin altına yazarak öğrendiğini söylerdi. 3 yıl süren vatani görev ve ardından mutlu bir evlilikten dünyaya gelen 2 kız ve 1 erkek çocuk sahibidir. 1958 yılında kapalı çarşı yangınına kadar sürecek olan ayakkabıcılık mesleği 60'lı yıllardan sonra bitecek. Merhum üstadımız Sami Efendi ve merhum Musa pederimizle olan ünsiyetleri, onlara evlat oluşu, Sultanlar şehrinde yaşamak, Cami-i Kebir gölgesinde bulunmak onun için bir lütuf ve ikramı olacaktı. Hacı babamızın hayatında iki husus çok önemlidir. Bunlardan biri lisanı ve telaffuzu, diğeri muaşerettir. Güzel Türkçesini latif sözleriyle daha güzel hale getirirdi. İnsanlarla olan ilişkilerinde zarif, nazik ve insana büyük değer verirdi. Rahmetli annemize, evlatlarına, torunlarına, dostlarına ve ihvana hep iyi davranmış, bunun karşılığında da hep aynı hürmeti ve saygıyı görmüştür. Söz ve zamana çok ehemmiyet verirdi. Bir yere gidilecekse vaktinden çok önce hazırlanır, kimseyi bekletmez, kendisi beklerdi. İhvanla birlikte olmak onun en büyük sevdasıydı. Yıllar önce şehrimizin ilçelerinden birine bir düğün merasimine davet edilirler. Düğün günü çok rahatsız olan büyüğümüz o haliyle davete icabet eder. Hane sahibi abimiz Hacı babamızın hasta halini görünce kendisine getiren kardeşe "Bu haliyle Hacı amcamızı niçin yordunuz?" demesi üzerine "Öleceksek ihvanla birlikte ölelim" cevabını vermişlerdir. Programda dua eden büyüğümüz cemiyetten dönerken hiç rahatsızlık emaresi kalmadan ayrılmıştır. Kur'an-ı Kerim okumayı ve dinlemeyi çok severlerdi. Yıllarca Cami-i Kebir'in avlusunda hayatını idame ettiren büyüğümüzün en önemli hasletlerinden biri de Ramazan aylarındaki Ulu Cami'de okunan mukabeleleri dinlemesiydi. Bu arada kendilerini rahmetle yad ettiğimiz merhum Ahmet Hızal, merhum Hafız Harun Soydaş, merhum Hafız Sami Uğur hocalarımızın iyi bir dinleyicisiydi. Yaklaşık 30 yıldır dünya gözü kapalıydı ama hiç şikayeti yoktu. Çünkü o Rabbinin göz nimetlerinden mahrum olanların ahirette cennetle mükafatlandıracağını biliyordu. Bir kez Rabbimin gönderdiği kitabını açıp okuyamıyorum diye hayıflandığını hatırlıyorum. Çilelerin, sıkıntıların büyüklerini hep büyükler çekermiş. Dünya lezzetlerine hiç talip olmadı. İstediğiniz bir şey var mı diye sorduğumuzda, ben sizleri istiyorum, siz zaten her şeyi getiriyorsunuz diyordu. Acaba hiç mi canı bir şey çekmezdi? Külfet yok, hep rıza ve şükür halindeydi. Hacı baba nasılsınız diye sorduğumuzda elhamdülillah benim hiçbir şikayetim yok deyişleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Zaman zaman ayaklarındaki ödem nedeniyle ayaklarınızı kaldırmanız gerekiyor dediğimizde o bize, nerede olursanız olunuz, Rabbimiz bizimle birlikte ayetini okur, Rabbim benden hiç ayrılmıyor ki ayağımı nasıl uzatabilirim, edep ederim diyordu. Hiç kimseye eziyet etmezdi, kendi yükünü kendi çekmeyi isterdi. Az ve öz konuşurdu, lüzumsuz konuşmaları sevmezdi. Büyüklerinin sözleri kendisine okunduğunda can kulağıyla dinlerdi. Yıllardır göz nimetinden mahrum olması sebebiyle bir eseri kendi imkanıyla okuyamamış olmasına rağmen bir şeyler söyler misiniz denildiğinde büyük bir şevk ve arzuyla konuşur, uzun uzadıya gözyaşlarıyla dua eder, hıçkırıkları göğe yükselirdi. Sade fakat muntazam bir hayatı vardı. Emanete riayette, vermiş olduğu söze sadakatte eşsizdi. Bir asırlık ömründe o hiç kimseyi incitmemişti. İyi geçinen ve iyi geçinilendi. Bir asırlık ömrü hep Hakk'ın emrinde ve ona itaatle geçmişti. Sürekli zikir ve tefekkür halindeydi. Ömrünün son demlerinde tesbihi elinde olmasa da tesbih çeken parmakları uyku halinde bile hep hareketliydi. Son yılları büyük bir imtihanla ve iptilalarla geçmesine rağmen o halinden hiç şikayet etmedi. Sıkıntılı anlarında dahi ziyaretçilerini hiç geri çevirmedi. Yıllarca karşılıksız, hasbi ve kardeşlerine hep manevi destek oldu. O küçük büyük herkesin sığındığı bir limandı, dua çınarıydı. Sıkıntıyla kapısını çalanların huzur bulduğu bir kapıydı. Bu dünyada o hep bir garip gibi yaşadı. Benim hiçbir şeyim yok, ilmim yok, tahsilim yok, servetim yok derdi. Sanki bir hiçlik abidesiydi. Müracaat edenler kendisinden çok şey alarak dönerdi. Sohbete çok dikkat ederdi. Özellikle mübarek gecelerdeki buluşmalar, cuma günleri sevenleri için bayram coşkusuna dönerdi. Bulunduğu meclis ayrı bir havaya dönüşür, birlikte olunduğu anlar zamanın nasıl geçtiği anlaşılmazdı. Cuma günleri çıkmış olduğu İsmail Hakkı Kur'an kursu, sevenlerinin buluştuğu mekandı. Kur'an talebelerini, hafızları sever, onlara dua ederdi. O küçük çocukların, hafızların günahsız oluşlarına bakarak ellerini öpmeye çalışırdı. Küçük çocuklardan kendisi için dua isterdi. Büyüğümüz bilirdi ki Allah günahsız dudaklarla yapılan duaları kabul eder, geri çevirmez. Babamız ya hayır söyler yahut sükût ederdi. Onun susması konuşmasından uzun olurdu. Dualarında devlete, millete, ümmeti Muhammed'e ve Kur'an'a hizmet edenlere özel dua ederdi. Dostun kapısına eli boş gidilmez, yarın için ne hazırlığın var denildiğinde mahcup olmamak için azıcık olsun uykuyu, sıcak yatağı terk etmeli, seherleri uyanık geçirmek gerekir der, secdelerini uzun tutardı. Namazı sevelim ki Allah ve Resulü de bizi sevsin, bu dünyanın sıratı namazdır diyerek cemaatle namaza teşvik ederdi. Allah korkusu ve Allah sevgisiyle namazlarını ağlayarak kılardı. Namaz kıldığı seccadenin üzerinde secde izleri oluşurdu. Cemaate, camiye gidememenin üzüntüsünü evimizde cemaatle namazlarımızı kılarak gidermeye çalışırdık. Hac yolculuğuna gidip gelen otobüslerin tozlu tekerleklerini sıvazladığını, ''Ya Rabbi, bunlar benden daha değerli, o beldelere gidip geldiler.'' Bana ne zaman nasip olacak diye için için ağladığını, o yollar nasip olunca namazları kılarken seccadeyi dizlerine çekerek alnını kumlara sürdüğünü, alnının derisinin kalktığını, acaba Resulullah veya bir sahabenin ayak izleri var mıdır dediğini unutamam. Ölüm Allah'a kavuşmak, vuslat, ölüm ayrılık. Sevenlerinden, evladı iyalinizden, kardeşlerinizden, dostlarınızdan neler varsa onları bırakıp gitmek. Mümin içinse ölüm vuslat bayramıdır. Asıl yurdumuz, vatanımız ahirettir. Hacı babamız 24 Ekim 2018 günü doğduğu günde ahiret yolculuğuna uğurladık. Onun düğün günüydü. Babamız Efendimiz'e sevdiklerine kavuştu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Babamıza bazen vefat eden kardeşlerimizi haber verdiğimizde bir gün bizim için de merhum diyecekler derdi. Merhum babamız, tesbihçi Hacı Hüseyin Efendi, 23 Ekim günü ikindi namazlarının kılındığı anlarda ruhunu Rabbine teslim etti. Dünya hayatı zaten ezanla kamet arası kadar değil midir? Babamızın vefatı da öğlen ve ikindi namazları arasında vuku bulmuştu. Vefat eden kişiyi kabre kadar üç şey takip eder. Bunlardan iki tanesi kabirden geriye döner ki onlar ehli ve malıdır. Ölen kişiyle sadece ve sadece amelleri kalır. Yıllarca kardeşleri için yaptığı sohbetleri, duaları, sadakayı cariyesi olarak kaldı. İnşallah baki kalan kubbede hoş bir sadaymış. Babamız bu gök kubbenin altında hoş bir sada bırakarak, iz bırakarak göçtü. Ne mutlu yüz akıyla Rabbinin huzuruna çıkabilenlere. Bundan sonra son nefesine kadar dua ettiği kardeşlerinden isteğimiz onu hayırla ve fatihalarla yad etmeleridir. Takdiri ilahi dizi dizidir. Her kula ayrı bir yazı yazılır. Bakarsın beklenen sıra bozulur. Can sende emanet, gün gelir söner. Allah'tan gelenler Allah'a döner. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hacı babamızın ruhuna bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Değerli dinleyenlerimiz, merhum Hüseyin Amca ile Altınoluk Dergisi'nde daha önceden yayımlanmış mülakatlarına Şubat 2014 ve Şubat 2002 sayılarından ulaşabilirsiniz notuyla bu yazı son buluyor. Babamız tesbihçi Hüseyin Efendi'nin ardından Dua Çınarı başlığıyla yer buluyor Altınoluk Dergisi'nde. Bu yazı damadı Muhsin Okur'un ifadeleriyle kaleminden. Evet, Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha tesbihçi Hüseyin Efendi'ye ve bir başka güzel insanın ardından yazılan yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Doçent Doktor Mehmet Emin Okur'un kaleminden Abdullah Tivnikli Vakıf İnsanı başlıklı yazıyı sunacağız. Bazı işler vardır ki onları yapabilmek için birkaç faktörün bir araya getirilmesi lazımdır ama zor olan da budur. Özellikle de sadra şifa olacak, uzun dönemde etkisini gösteren, manevi tatmini ve getirisi hemen görülmeyecek bir takım hayır işlerinde. Doğrudan ibadet gibi görünmeyen bu işler için maddi ve beşeri kaynağın, vizyonun ve organizasyon becerisinin bir arada olması gerekmektedir. Çoğu zaman bunları ayrı ayrı kaynaklardan isteme, toplama ve bir araya getirme ihtiyacı ortaya çıkar. Ağırlıkla da parası olup hayır yapmak isteyenlerin vizyonunun yeterli olmadığı, hasbelkader bu işe girilmiş olunsa bile sabrın çabuk tükendiği ve uzun dönemde sürdürülemediği çoktur. Bazen paranın ve niyetin olduğu zamanlarda gerekli insan kaynağının eksikliği engeli aşılamaz. Tam da burada hem maddi ve beşeri imkanlara ulaşma, hem büyük işler için gerekli vizyona ve uzun dönemli çalışma sabrına sahip iki kişi Türkiye'nin büyük dönüşümünün başladığı 80'lerden sonra öne çıktı. Tivnikli Fahrettin ve Abdullah Beyler. Eğitimleri, zekaları, vizyonları, niyetleri geldikleri yere tırnaklarıyla kazarak gelmiş olmaları, maddi ve beşeri sermayeyi bir araya getirebilme ve organizasyon kabiliyetleri 1950 ve 60'ların hizmet anlayışına takılı kalmadan davayı 2000'lere taşımaktaki gayretleri, belki de önümüzdeki 10 yıllara damga vuracak oluşum ve müesseselere maya oldu. Musa ve Osman efendilerin tedrisinden geçmiş üslupları, çok az zenginde görülebilecek israf ve lüksten kaçınma düsturları, tevazuyla her kesimde hiyerarşiden uzak samimi ilişki kurmaları, onları tanıyanlarda ciddi izler bırakmıştır. Gerek evlerinde, gerekse manevi toplantılarda, başta kendileri ve tüm aile fertleriyle misafirleri ayırmadan servise girmeleri, kurbanlarda vakıfta en ağır işlere soyunmaları, hac ve umrelerde ibadet kadar her milletten hacıların ihtiyaçları için koşturmaları, unutulmaz güzellikler bizim için. Yolun büyüklerinin ümmetle ilgili her faaliyeti önce Fahrettin abinin gönlüne, sonra da Abdullah abinin Eksim'deki odasına uğrardı. Bu işlerin görülmesi finansal kaynak kadar fikri birikim ve kalbi kıvamda istiyordu ki bu büyük sorumluluk iki kardeş tarafından paylaşılmıştı. Henüz 50'li yaşlardayken Hakk'a yürüyen Fahrettin Bey'den sonra tüm işlerin sorumluluğu Abdullah Bey'e kaldığında bir takım maddi işleri azaltıp hizmet ve maneviyata daha çok vakit ayırmak kararı Fahrettin Bey'in acısına merhem gibi gelmişti. Hayır ve Hakk'a hizmet yolunda tüm varlığı taşın altına koyma, kınayana ve küçük gören aldırmadan, aynı zamanda kırmadan, kırılmadan hedefe yürüme, pek kimsenin girmeyeceği yüklere girme, en çetrefil ve sıkıntılı işleri göğüsleme, bu iki kardeşin yolculuğun ortak vasfı olmuştu. Onlar da el kârda, gönül yârda düsturunun canlı tezahürlerini hisseder, mutlu olurdu. Abdullah Bey, devletin en üst kademesindeki bürokratlardan siyasilere, medya dünyasından akademi ve üniversitelerin en tepesine, diyanet ve vakıf işlerini yönetenlerden, dünya çapındaki fikir kuruluşlarına, finans kurumlarından iş örgütlerine, her seviyede, anaokulundan üniversiteye, özel okuldan Kur'an eğitimine, camilerden yurtlara, izcilikten gençlik kulüplerine, sanat dünyasından film sektörüne, spor aleminden sağlık sektörüne kadar hizmete vesile olacağını düşündüğü her alana girer, canıyla, malıyla, fikri ve zikriyle destek olurdu. Selamsız'daki Roman çocuklarından Washington'daki doktora talebelerine, Roma'daki İtalyan Müslümanlarından Posof'taki imam hatiplere, Afgan mücahitlerinden Bosna Kurtuluş Savaşçılarına, Uygurlardan Meksika Müslümanlarına, Afrika'dan Filipinli yetimlere kadar hayır adına ne varsa altında Abdullah Bey'in imzası eksik değildir. Abdullah Bey'in Umre'de gecenin 2-3'ünde Kabe'de tek başına yürümekte zorlandığı ameliyatlı bacağıyla fakirlere para dağıttığına da Şam'daki Kasyon Dağı'nda Halidi Bağdadi Hazretleri'nin türbesini kimseye duyurmadan Esed rejiminin gözü önünde tamir ve restore ettirdiğine de burada yazılamayacak birçok şahsi hizmetine de şahidim. Çoğu zaman arkadaşlar kendi rahat açamayacakları konu ve istekleri hem Fahrettin Bey'le uzaktan bir hısımlık olduğundan hem de bize karşı Abdullah Bey'in samimi halinden dolayı öncelikle benim açmamı ve toplantılarda olmamı isterlerdi. Genelde bu tip işler yatsı ve teheccüd arası görüşülür ve karara bağlanırdı. Yine uzun bir istişare sonucu Abdullah abi maliyet ve hedefler konusunda ısrarcı olunca ben devreye girer, ''Abi bizi hep para ve dünyevi kazanç olmayan hayır işlerinde yürüttün, ne bol maaşlı yönetim kurulu üyelikleri verdin, ne yatla mavi yolculuk ne de özel uçak tutarak hacca götürdün.'' der. Sıkışan hava dağılır, Abdullah Bey yarı şaka yarı ciddi mesajı hemen anlar, yüzüne anlamlı bir gülümseme akseder. Söylemese de bilirdim ki içinden, ''Onları bu işleri yapamayanlara veriyorum. Seni dünyevi işlere bulaştırmadan esas ve ebedi kazancın kapısından ayırmadım.'' düşüncesi geçerdi. Yine kimsenin yanaşmadığı bir hayır işinde bizi başka bir sponsora yönlendirmeye çalıştığında, ''Abi başkasının değil, senin paranı istiyoruz. İtirazımızdan memnun olur, beklenenden fazlasını üstleniverirdi.'' 28 Şubat'ın tüm ağırlığıyla devam ettiği memleketin en çaplı çocuklarının katsayı zulmünden dolayı en iyi okullara puan tutacakken, ancak özel okullara parayla gitmekten başka yol bulunmadığı zaman yine onlar bir kısım arkadaşı sahiplendiler. Hatta özel okul kapıları da kızlar için kapanınca organizasyon yapanlar hem erkek hem kızları Viyana'ya yollama kararı aldılar. Fakat abiler arkadaşları Avrupa yerine memleketten ayırmamayı daha uygun bulup onlara burada daha iyi şartlarda sahip çıkılması için imkanları seferber ettiler. Hatırlıyorum, ancak en iyi şirketlerin üst düzey yöneticilerine uygulanacak birkaç bin dolar maliyetli kariyer testleri kendi oğulları ve yeğenlerine değil, o arkadaşlara uygulanmıştı. Onlara verilenler karşılığı hiçbir şey maddi ve manevi talep edilmedi. Kariyer yolları hiç Tivniklilere uğramadan her biri şu anda en tepe ve kritik noktalarda memlekete hizmet ediyor. Biz ticari işlerini pek bilmez, kaynağın nereden ve nasıl kazanıldığını görmezdik ama Abdullah Bey'in iş adamlığını o dünya iyi bilir. Maneviyatı da ehlinin malumudur. Hayır sahibi olmasını da eserleri anlatır zaten. Şahit olduğumuz bir özelliği de Abdullah Bey'in babalık vasfıdır. Her fazlasıyla meşgul ve başarılı iş, cemiyet ve vakıf adamında görülen çocuklara vakit ayıramama, fiziken beraberliğin sınırlı olması belki de onun en çok düşündüğü konuydu. Özellikle oğlu Ebu Bekir'in iyi yetişmesi için birçok gayretine şahit oldum. 20 sene kadar önce hac zamanı bir Arafat gününü beraber geçirdik. O da o yıl oğlu Ebu Bekir'i 14-15 yaşındayken hacca getirmişti. Mesele insan yetiştirme olunca ben, ''Abi bu tip işlerin en büyük meselesi insandır. Çoğu kişi çocuğunu bu işlere sokmuyor, sokamıyor. Sonra da adam kıtlığından şikayet ediyor. Mesela sen Ebu Bekir'i bu işler için verir misin?'' deyince o da ''Verdim bile, al yetiştir.'' demişti. Hakikaten oğlunu hiç şımartmadan, tüm imkanlara rağmen fazla harcama, israf ve lükse sokmadan muhafaza etti. Gençliklerini ibadette ve güzel geçirdiklerine şahidim. İnşallah hem Fahrettin Bey'in oğlu Mustafa hem Ebu Bekir babalarının hayrul halefi ve kapanmayan defterleri olacak. Ümmete Tivnikli ailesinin boşluğunu hissettirmeyecekler. Abisi ve onun hastalıklarının en zor zamanlarında bile hiç hız kesmeden hizmet etmeleri son gün ve saatlerinde sesleri zor çıkarken hayır yolunda bir adım daha atma gayretleri, Eyüp Sultan Hazretleri gibi ayakta duramadığı zaman beni atın üstüne bağlayın ve surlara en yakın yere gömün diyecek bir fetih ruhuna sahip olduklarını gösteriyor. Rabbimiz açtıkları hizmet yollarını da, sevap defterlerini de kapattırmasın. Evet değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Emin Okur imzalı Abdullah Tivnikli Vakıf İnsanı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bugün Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2018 sayısında yayınlanmış iki güzel insanın ardından yazılanları paylaştık bu akşam. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, Allah onlardan razı olsun diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.